Ayrım 10, Bölüm 7, Sayfa 115. Ölümsüzlüğün billurlaşması. Mustafa Kemal Sofya'da sürgündeyken Enver bir kuyruklu yıldız hızıyla yükseliyor, terfi üzerine terfi alarak paşa ve harbiye nazırı konumuna geliyordu. İktidar ve otoriteyi temsil eden tüm simgeleri toplayan Enver, imparatorluğun birinci adamı oldu ve orduyu yeniden yapılandırmaya girişti. Osmanlıların incinmiş gururunu onaracak fantezilerini gerçekleştireceğinden emindi. Enver'e karşı derin bir kıskançlık duygusu içinde olan Mustafa Kemal, her şeye rağmen bir mektup yazarak harbiye nazırı olması ve orduda başlattığı ıslahat çalışması dolayısıyla Enver'i kutladı. Her ikisi de hemen hemen aynı yaşta olmakla birlikte, parantez 34, Mustafa Kemal, Enver ile arasındaki mesafenin çok açılmış olduğunu biliyor ve bundan derin bir üzüntü duyuyordu. Enver hem bir paşa hem de sarayın damadı iken, nihayet terfisi gerçekleşmiş olan Mustafa Kemal ise yalnızca bir yarbaydı. Yaşantısının bu aşamasında geleceğe ilişkin ümitlerini yitirmiş görünen Mustafa Kemal'in ordudan ayrılarak öğretmen olmayı ya da ticarete atılmayı düşünmeye başladığı söylenir. Bundan sonra kadınların taparcasına hayran oldukları bir erkek olmakla teselli bulabilir. En azından simgesel düzeyde Enver'e karşı hissettiği yıpratıcı kıskançlık duygusundan uzaklaşabilirdi. Fakat bu yersiz planlardan hiçbirisini gerçekleştirmedi ve orduda kalmaya devam etti. Mustafa Kemal günün birinde Osmanlı İmparatorluğu'nun kurtarıcı olma konusunda sahip olduğu umutları korumayı sürdürdü. Geniş çaplı ve uzun bir savaşa girişmenin Osmanlı Devleti üstünde olumsuz etkiler yaratacağına inanıyor, bu inancını açıkça dile getiriyordu. Enver'in Almanlara gösterdiği yakınlık ve onlara duyduğu hayranlık, Mustafa Kemal'in alaylı küçümseme eleştirilerinin hedefi olmaya devam etti. Enver'in harbiye nazırı olarak elde bulundurduğu konum, gıpta edilecek bir konum değildi. Osmanlı ordusu Balkan savaşlarında ciddi başarısızlıklara uğramış ve bu savaşlardan hatırı sayılır derecede zayıflamış olarak çıkmıştı. Enver'in orduda bir yeniden inşa sürecini başlatması zorunluydu ve bu konuda yalnızca Almanya'nın desteğine sahipti. İngiltere ve Fransa, Osmanlı İmparatorluğu ile herhangi bir ittifaka girmeyi halihazırda reddetmiş bulunuyorlardı. Dipnot 49. İngiltere, 1882 yılında Mısır'ı işgal ettikten sonra Orta Doğu politikasını boğazlardan ziyade Mısır üzerinde inşa etmeye karar vermişti. Fransa ise Almanya karşısında duyduğu korku yüzünden Rusya ile yakınlaşma içine girmişti. İngiltere Fransız-Rus ittifakı içine çekilecek ve böylece üçlü ittifak kurulacaktı. Bu durum Osmanlıları önemli derecede artan bir Rus tehdidiyle yüz yüze bıraktı. Enver ortada Almanya'nın Orta Doğu'da yayılımcı emellere sahip olduğuna işaret edecek belirtiler olmadığı kanısına varmıştı. Rusya'yı Balkanlarda dengeleme konusunda Almanya'ya dayanılabilirdi. Böylece Osmanlıların kendilerini daha büyük bir gayretle Ruslara karşı kendi Doğu cephelerini sağlamlaştırma işine vermeleri mümkün olacaktı. Almanya ile kurulacak bir ittifak aynı zamanda Osmanlılara Avusturya'nın Balkanlardaki yeni emellerini sınırlandırma olanağı da verecekti. Rusya, General Liman von Sanders'e Osmanlı ordusu üzerinde yetkiler tanınmasını şiddetle protesto etti. Osmanlı ordusunun yeniden canlandırılmasını ve Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na derinden nüfuz etmesini kendi güvenliğine karşı ciddi bir tehdit olarak gören Rusya, güçler dengesinde kendi aleyhine olacak olası bir değişikliği engellemek üzere giriştiği müttefik arama faaliyetiyle İngiltere ve Fransa'ya yaklaştı. Rusya'nın hissettiği güvensizlik duygusu öylesine yoğundu ki 1914 yılı Haziran'ında 1907'de İngilizlerle İran'da tarafsız bir bölge oluşturulması konusunda varılmış mutabakata işlerlik kazandırmaya hazır olduğunu İngiltere'ye bildirdi. Rusya buna karşılık olarak İngiltere'den bir Alman saldırısı karşısında kendisine destek vermesini talep ediyordu. Büyük devletler arasındaki rekabet, uluslararası ortamı zehirler, fakat büyük ve güçlü devletler arasındaki ilişkilerde olduğu gibi daha küçük devletlerin hareketleri de olayların akışını belirleyebilir. Sırbistan'ın Avusturya'ya karşı duyduğu giderek derinleşen nefret bu olgunun en iyi örneklerinden biridir. Avusturya'nın 1908'de Bosna ve Hersek'i ilhak etmesi, resmi, yarı resmi hatta kimi gizli nitelikte çeşitli Balkan örgütlerinin kurulmasına yol açmıştı. Dipnot 50. Söz konusu ilhak, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası durumuna gelmektense, kendi milliyetçi emellerini gerçekleştirmeyi arzulayan Sırplar ve Güney Slavları tarafından kınandı. Ya Birlik Ya Ölüm Derneği adlı örgütün üyeleri arasında çok sayıda subay da vardı. Bunlar çok sayıda teröristi eğittikten sonra Arşidük Franz Ferdinand'a karşı bir suikast planlayan ve bu planı 28 Haziran 1914'te Saraybosna'da yaşama geçiren, kendilerini davaya adamış aşırı milliyetçi subaylardı. Dipnot 51. Kara El olarak da bilinen Ya Birlik Ya Ölüm Derneği 1911 yılının Mayıs ayında kuruldu. 1914 yılına gelindiğinde örgütün çoğu Sırp ve Güney Slavı olan 2500 üyesi vardı. Habsburg tahtının veliahtı olan Arşidük Ferdinand'ın Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun etnik azınlıkları arasındaki karmaşık ilişkilerde Macarlara karşı bir karşı denge olarak Hırvatlara destek vermesi, Sırbistan'a ve birleşik bir Güney Slav devleti umutlarına yönelik bir tehdit olarak görüldü. Sırbistan ile suikast arasında çok yakın bir ilişki vardı. Suikast planını hazırlayan kişi Sırbistan Genelkurmay İstihbarat Servisi Başkanı'ydı ve Sırp gümrük memurları suikastı gerçekleştiren grubun sınırı geçip Bosna'ya girmesine yardımcı olmuşlardı. Suikastın gerçekleşmesinden sonra Sırp hükümeti aşırı milliyetçiler üzerindeki kontrolü kaybetti. Arşidük Franz Ferdinand'ın öldürülmesi, Avusturya-Macaristan'ın 23 Temmuz günü Sırbistan'a verdiği ultimatomla sonuçlanan bir dizi olayın başlamasına yol açtı. Dipnot 52. Sırp hükümetinden Sırp yanlısı ajitasyon faaliyetlerini durdurması istendi. Avusturya-Macaristan karşıtı ajitasyon bastırılması, belli subayların ordudan uzaklaştırılması ya da tutuklanması, gizli örgütlerin dağıtılması ile ilgili olarak açıkça ifade edilmiş 10 talep bulunuyordu ve komplocu faaliyetlerin kökünün kazınması konusunda Avusturya-Macaristan'ın soruşturma yapma hakkında sahip olduğu belirtiliyordu. Rusya, Sırbistan'ın ezilmesine göz yumamazdı ve Almanya Avusturya'ya destek vermek üzere harekete geçti. Ultimatoma karşı Sırp cevabı uzlaşmacıydı. Ne var ki Avusturya bunu reddetti ve 28 Temmuz'da Sırbistan'a savaş ilan etti. Karşılıklı savaş ilanları sonrasında savaşın yalnızca Avusturya ve Sırbistan arasındaki çatışmayla sınırlı tutulması zordu. Rusya 25 Temmuz'da kısmi seferberlik içine girdi. Bundan bir hafta sonra Çar tam seferberlik emrini verdi. Bundan bir gün sonra Almanya Rusya'ya karşı savaş ilan etti. Alman savaş planı hem Rusya'ya hem de Fransa'ya karşı eş zamanlı savaş öngörüyordu. 3 Ağustos'ta Almanya Fransa ile savaşa girdi ve bu durum Belçika'nın işgalini gerektirdi. Almanya'nın Belçika'nın tarafsızlık statüsünü ihlal etmesi İngiltere'yi de 4 Ağustos'ta çatışmanın içine soktu. Kendi arka bahçesi sayılan bölgede savaş giderek kızışırken Osmanlılar hala savaşa hazır durumda değillerdi. Osmanlı kabinesi izlenecek en iyi siyasetin hangisi olduğu konusunda net bir fikre varmış değildi. Cemal Paşa, İngiltere ve Fransa ile bir ittifak kurulmasından yanaydı fakat teklifi reddedilmişti. Enver, Almanya ile bir anlaşma imzalanması konusunda inisiyatifi ele aldı. Başlangıçta Almanya ile 2 Ağustos 1914'te gizli bir anlaşmanın imzalanması ile sonuçlanacak karşılıklı görüşmeler yapıldığından yalnızca Enver, Talat ve aralarında Sadrazam Said Halim'in de bulunduğu birkaç kişi haberdardı. Enver, Almanya ile ittifakın Osmanlıların çıkarına olan bir şey olduğu kanısındaydı. Çünkü bu ittifak Rusya'ya karşı kendilerine destek sağlıyordu. Enver, anlaşma imzalandıktan sonra Cemal Paşa ve diğerlerini buna uygun hareket etmeye ikna etti. Osmanlıların pek de gönüllü olmaksızın yaptıkları bu ittifak anlaşması, Osmanlılara yalnızca Almanya'nın Avusturya'ya yardım etmesi sonucu Almanya ile Rusya arasında bir savaşın patlak vermesi durumunda Almanya'nın yanında yer alması sorumluluğunu yüklüyordu. Söz konusu anlaşma gizli tutulurken, Osmanlı yönetimi 3 Ağustos'ta orduya tam seferberlik emrini verdi. Aynı gün İngilizler bir İngiliz tersanesinde Osmanlı donanması için yapılmış iki savaş gemisine bunların Alman kontrolü altına geçebilecekleri korkusuyla el koydu. Osmanlılar Göben ve Breslau adlı iki Alman savaş gemisine sığınma hakkı tanıyınca Osmanlı-İngiliz ilişkileri daha da gerginleşti. Amiral Souchon komutasındaki bu iki gemi Akdeniz'de dolaşıyorlardı ve Kuzey Afrika limanlarını bombalamışlardı. Üstün bir İngiliz-Fransız ortak deniz kuvveti tarafından takip edilen bu gemiler Türk sularına kaçtılar. Osmanlılar Alman gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verdiler. Bu hem Osmanlıların tarafsız konumunu hem de sadece barış zamanı Osmanlıların savaş gemilerine boğazlardan geçiş hakkı tanınmasını düzenleyen uluslararası anlaşmaları ihlal eden bir davranıştı. Osmanlılar 11 Ağustos'ta Göben ve Breslau gemilerini satın alarak uluslararası anlaşmalara bağlılık sorununun üstesinden gelme yoluna gittiler. Mürettebatları da dahil olmak üzere Yavuz Sultan Selim ve Midilli isimleri verdikleri bu gemileri 16 Ağustos'ta Osmanlı donanmasına dahil ettiler ve Osmanlı filosunu Amiral Souchon emrine verdiler. Osmanlı-Alman gizli ittifakına ve Alman savaş gemilerinin Osmanlı sularındaki varlığına rağmen Enver Almanya'nın yanında savaşa girmeyi resmen ilan etme konusunda heyet-i vükelayı ikna etmeyi henüz başaramamıştı. Enver tek taraflı bir kararla Amiral Souchon'a Karadeniz'e açılması ve mümkünse Rus savaş gemileriyle sıcak temas kurması emrini verdi. Ancak böyle bir emrin sonuçlarından büyük bir korku ve telaşa kapılan heyeti vükela 19 Eylül'de Enver'i bu kararından vazgeçmeye zorladı. Liman von Sanders ve Souchon Osmanlı İmparatorluğunu savaşa sokması için Enver üzerindeki baskılarını arttırdılar. İstanbul'daki Alman Büyükelçisi Wangenheim Osmanlıların savaşa hazır olmadıkları kanısındaydı ve bu düşüncesiyle heyet-i vükelanın bazı üyelerinin duygularını yansıtmış oluyordu. Bunun üzerine boğazlarının savunmasını güçlendirmek üzere Almanya'dan savaş gereçleri, asker ve danışman getirtildi. Ayrıca mali destek sağlandı. İstanbul'a palyaçoluk yapmaya gelmediğini söyleyen Souchon'un ısrarı üzerine Bakanlar Kurulu ona filonun bir kısmını alarak manevralarda bulunmak üzere Karadeniz'e açılması iznini verdi. 25 Ekim'de Enver kendi inisiyatifiyle Souchon'a yazılı bir direktif göndererek Karadeniz'e bütün filoyu götürmesini ve uygun bir fırsat bulması durumunda Rus gemilerine saldırmasını istedi. Parantez Trumpener 1968 sayfa 54. Yazılı bir yetkiyle donanmış olan Souchon ve filosu iki gün sonra Karadeniz'e açıldı. 29 Ekim sabahı Odessa ve diğer Rus limanlarını bombaladı. 4 gün sonra Rusya Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etti. İngiliz Dışişleri Bakanı Sir Edward Grey, Osmanlıların kendi yıkımlarını kendi elleriyle hazırlamak niyetinde olduklarının işaretini verdiklerini düşündü ve her ne olursa olsun bunun sonuçlarına katlanmayı tam olarak hak ettikleri sonucuna vardı. Parantez Grey 1952 2. cilt sayfa 190. Olayların gelişimi Mustafa Kemal'in Enver'in liderlik yeteneği konusundaki kuşkularını doğruladı. Savaşın patlak vermesinden önce Mustafa Kemal Almanlara duyduğu derin güvensizliği açıkça ifade etmişti. Fakat savaşın ilan edildiği o koşullarda Almanlarla işbirliği yapmaya ve kendisine verilecek her görevi yerine getirmeye hazırdı. Bir yarbay olarak Mustafa Kemal'e bir alaya komuta etme görevi verilebilirdi. Ancak Enver onun Sofya'daki görevini bırakıp payitahta gelmesini istemedi. Mustafa Kemal'e hemen Bulgarlardan silah ve cephane temin edilmesi gibi önemsiz görevler verdi. Ancak onun askeri komuta düzeyinde bir göreve getirilmesi konusunda yapılan baskınları dizginledi. Kendisine aktif askeri görevler verilmesini sağlayacak emirlerin sabırsızlığı içinde olan Mustafa Kemal, kiralamış olduğu odadan ayrıldı, beklediği emir gelir gelmez hemen ülkeyi terk etmek için elçilik binasına taşındı. İstanbul'daki liderliğin Sofya'da görevi başında kalmasının ne kadar önemli olduğu konusunda çeşitli bahanelerle onu sürekli devre dışında bırakması karşısında Mustafa Kemal'in hissettiği şey derin bir çaresizlik duygusuydu. Olayların bu şekilde gelişmesini sağlayan gerçek kişinin başta gelen rakibi Enver olduğunu, komutanlık konusundaki yazgısının Enver'in iki dudağı arasında bulunduğunu biliyordu ve bu durum onun depresif ruh halini daha da derinleştiriyordu. Umutsuzluğa kapılan Mustafa Kemal oturup Enver'e bir mektup yazdı. Eğer birinci saf subayın olmak yetkililiğinden mahrum isem, kanaatiniz bu ise lütfen açık söyleyiniz. Parantez Aydemir 1969 birinci cilt sayfa 126. Enver bu mektuba karşılık vermedi. Enver'in kibirliliği o günlerde daha önemli meseleler üzerinde yoğunlaşmıştı. Enver'in kendi benliğine ilişkin sahip olduğu görkemlik duygusu Mustafa Kemal'inkinden daha bariz değildi ama onunkinden çok daha kontrolsüzdü. Mustafa Kemal'in sahip olduğu gerçekçilik eğilimi onun koşulları daha nesnel, daha zekice değerlendirmesini sağlıyordu. Olağanüstü başarılara erişme arzusu ile o anın gerçekleri konusunda dengeli değerlendirmeler yaparak yeri geldiğinde geri adım atmasını biliyordu. Kendisinin bu konudaki yeteneğinin babasıyla olan ilk ilişkileriyle oldukça karmaşık bir biçimde ilintili olduğuna inanıyoruz. Annesinin uzun bir zamana yayılan ve onun çok küçük yaşlarda yitirmiş olduğu çocuklarına ilişkin imgeleri canlı tutmasına neden olan kederli hali, Mustafa Kemal'de zamanından önce gelişmiş bir özerklik duygusuna yol açmıştı. Annesine haber vermeden askeri okul sınavlarına katılması, kahramanca bir tavırla Suriye'deki görevini izinsiz terk ederek Selanik'e gidişi bunun kanıtları olarak görülebilir. Sözünü ettiğimiz bu zamanından önce gelişmiş özerklik duygusu ile onun kendisine ve ülküleştirilmiş baba imgesi de dahil olmak üzere yaşamında önemli yere sahip diğerlerine ilişkin ülküleştirilmiş imgelere dört elle sarılma eğilimi birbirine paralel gelişti. Mustafa Kemal'in imgeleminde babası Ali Rıza ülkesinin sınırlarını kollayan cesur bir adam olarak görünüyordu. Bu imge kaynağını Ali Rıza'nın Yunan çetelerine karşı zor şartlar altında ormanlarda geçirdiği yıllardan ve aile içinde o güç yıllara ilişkin olarak anlatılan öykülerden alıyordu. Söz konusu tecrübeler Mustafa Kemal'e dış dünyadaki sınırların ve bireysel düzeydeki kısıtlanmışlığın kabullenme yeteneği kazandırdı. Böylece Mustafa Kemal'de kendi görkemli benlik duygusundan kaynaklanan coşkun, atılgan itkilerini kontrol etme ve bunları sınırlandırma becerisi gelişti. Öte yandan Enver ise kendisine Napolyon'u örnek almıştı. Mustafa Kemal bir eyleme girişmeden önce oturup gerçekçi bir plan yapmamasının Napolyon'un gerilemesine ve nihai olarak yaşadığı sürgüne yol açtığını düşünüyordu. Enver'in düşleri sınır tanımıyordu. Rusları yenilgiye uğrattıktan sonra İran ve Hindistan'a girecekti. Buralarda yaşayan Müslümanları İngilizlere karşı ayaklanmaya kışkırtacağını, böylece ikinci bir büyük İskender olacağını sanıyordu. Dünya fatihleri ister Napolyon'a ister İskender'e benzer bir karakterde olsunlar, ilkin fetihler gerçekleştirmek zorundadırlar. Enver, Trans-Kafkasya'da Ruslara karşı askeri bir harekata girişme fırsatının doğmuş olduğunu düşündü. İçsel fantazileriyle dışsal gerçekliği kendince örtüştüren Enver, 6 Aralık 1914'te doğuya gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı. Başlangıçta Dağlık Kafkasya bölgesinde Ruslara karşı dikkate değer saldırılar gerçekleştirildi. Ardından 15 Ocak 1915'te bastıran kar ve dondurucu soğuk Osmanlıların başlangıçta zafer gibi görünen ilerleyişini ilkin yenilgiye ardından topyekun bir felakete dönüştürdü. Düşmanın saldırısı ve kış Enver'in 90 bin kişilik ordusunu yaklaşık 12 bin kişiye düşürdü. Bu yıkım Napolyon'un yaklaşık 100 yıl önce 1812'de olağanüstü güç kış koşullarında Rusya'da uğradığı bozgundan farklı değildi. Kafkasya'nın sarp dağlarında dağılıp parçalanan düşlerinden vazgeçen Enver, Osmanlı 3. ordusunun komutasını yardımcılarından birine devrederek süratle İstanbul'a döndü. Uğranılan bozgun kamuoyundan gizlendi. Enver, düşmana iyi bir ders verdiğini söyleyerek gerçeğin üstünü örtmeye çalıştı. Ne var ki sansür gerçeğin su üstüne çıkmasını önlemeye yetmedi. Neticede alınan yenilginin boyutları herkesçe bilinir hale geldi. Bir Osmanlı şairi olan Süleyman Nazif, durumu kısa ve özlü bir biçimde yorumladı. Enver Paşa, Enver Paşa'yı öldürdü. Enver'in artık imparatorluğun kahramanı ve önde gelen Osmanlı kadınlarının taptığı erkek olmadığı çok açıktı. Narsisist kişiliğinin aldığı bu ağır darbe, Enver'in özde ve üslup olarak daha diktatörce bir tutum takınmasına neden oldu. Jön Türkler artık gençliklerini yitirmişlerdi. Enver'in son felaketle biten bir askeri harekattan geri döndüğü, Mustafa Kemal'in batılı ve batılılaşmış kadınlardan uzaklaşarak bütün dikkatini kendisine verilecek askeri bir görev üzerinde yoğunlaştırdığı bu koşullarda, bu iki rakip birbirleriyle İstanbul'da karşılaştılar. Mustafa Kemal bir dizi oyalamayla uzun süre Sofya'da tutulduktan sonra, nihayet 19. Tümen'in komutanlığını üstlenmek üzere İstanbul'a çağrıldı. Bir gün Enver'le karşılaşan Mustafa Kemal, bitkin göründüğünü söyleyerek Enver'in üzüntüsünü paylaşmak istedi. Enver yorgun olmadığını söyledi. Mustafa Kemal neler olup bittiğini sorduğunda ise, "Çarpıştık, o kadar," şeklinde karşılık verdi. Doğudaki durumun ne olduğunu merak edip soran Mustafa Kemal'e verdiği yanıt çok basitti. "Çok iyidir." Parantez, Aydemir 1969, 1. cilt, sayfa 224. Enver'in huzursuzluğunu hisseden Mustafa Kemal konuyu değiştirdi. Ancak onun rakibini o halde görmekten memnuniyet duymuş olduğunu düşünmek için elde hayli sebep var. Enver ile yaptığı aynı sohbet sırasında Mustafa Kemal kendi tümeniyle ilgili sorular da sordu. Kendisinin 19. tümenin komutanlığına getirilmesi emrini Enver'in vermiş olduğunu zaten öğrenmişti. Ne var ki bu hayali tümenin nerede olduğunu bilen yoktu. Ve Mustafa Kemal tümeni hakkında bilgi edinmek için her soru soruşunda kendini bir sahtekar gibi hissetmeye başlamıştı. Enver'e tümenini nerede bulabileceğini, tümenin hangi kolorduya bağlı olduğunu sordu. Enver, Genelkurmay Merkezi'nde General Liman von Sanders'i bulmasını ve ona danışmasını söyledi. Mustafa Kemal Genelkurmay'da aynı boş bakışlarla karşılaştı. Göründüğü kadarıyla ortada 19. tümen diye bir birlik yoktu. Nihayet Liman von Sanders'in odasına alındı. Fakat o da bu konuda kendisine yardımcı olamadı. Bu arada Liman von Sanders Mustafa Kemal'e Bulgaristan'ın ne durumda olduğunu, Bulgarların savaşa girip girmeyeceklerini sordu. Mustafa Kemal kendisine özgü açık sözlülükle Alman generaline Bulgarların Almanya'nın savaştan başarıyla çıkacaklarına inanmadıklarını söyledi. Kendisinin de bu fikirde olduğunu söylediğinde görüşme hemen sona erdi. Oturup anlaşma devletlerinin taarruzunu beklemek istemeyen Enver, Osmanlıların ve Almanların birlikte Firavunlar döneminden beri geleneksel bir istila yolu olan Sina Yarımadası'nın üzerinden Mısır'a bir saldırı düzenlemeleri fikrini teşvik etti. Cemal Paşa komutasındaki Türk birlikleri İngilizleri gafil avladı. Ancak takviye güçlerle karşı saldırıya geçen İngilizler, Türk birliklerini geri püskürttüğünde çok az asker Süveyş kanalının diğer yakasına geçebildi. Böylece Enver'in ikinci büyük askeri kumarı da başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Mustafa Kemal'in sabır ve ısrarcılığı meyvesini verdi ve Mustafa Kemal 19. tümenin Tekirdağ bölgesinde henüz kurulmakta olan bir tümen olduğunu keşfetti. Tümenin kuruluşu tamamlandığında tümene ait ordugah Şubat 1915'te Gelibolu Yarımadası üzerindeki Maydos'ta (parantez bugünkü Eceabat) oluşturuldu. Anlaşma devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na nereden saldıracakları konusunda çok farklı fikirler vardı. Boğaz'ın batı yakasındaki Gelibolu muhtemel hedeflerden biri durumundaydı. Orta Doğu'da inisiyatif artık anlaşma devletlerinin elindeydi. Bütün cephelerde muazzam bir yük altına girmiş olan Rusların rahatlaması için ikinci bir cephe açılması konusunda anlaşma devletleri üzerindeki baskı giderek artıyordu. Ruslara destek olunması için bir şeyler yapılması gerekiyordu. Bu, Osmanlılara karşı bir saldırı olabilirdi. İngiliz Savaş Bakanı Lord Kitchener ve Bahriye Nazırı Churchill, bu konuya ilkin 1914 yılı Aralık ayı sonlarında, ardından 2 Ocak 1915'te ele almışlardı. Kitchener, uygun hedefin Çanakkale Boğazı olduğunu söylüyordu. Boğaza zorla girildikten sonra İstanbul üzerine yürümek üzere askerler karaya çıkarılabilirdi. Bu esnada Karadeniz yoluyla Ruslarla doğrudan bir iletişim kurularak Osmanlı İmparatorluğu savaş dışı bırakılabilirdi. Alman donanmasına karşı kullanılamayacak kadar yaşlı İngiliz savaş gemileri bu iş için kullanılabilirdi. Ayrıca bir tek tümenin bulunduğu Gelibolu Yarımadası'nın savunmasının çok zayıf olduğu da dikkate alınmıştı. Yapılan müzakerelerde nihai olarak şu sonuca varıldı. İngiliz Donanma Komutanlığı Şubat 1915'te gerçekleştirilecek bir sefer için bir plan hazırlayacaktı. Donanmanın yoğun bir bombardımanını takiben Gelibolu Yarımadası'nı ele geçirecek olan birlikler nihai hedef olan İstanbul'a doğru yürüyüşe geçeceklerdi. Bu cüretkâr plan Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıf ve etkisiz olduğu, kötü idare edildiği ve çöküşün eşiğinde bulunduğu düşüncesinden hareketle geliştirilmişti. Bu düşünce taraftar buldu ve hız kazandı. Askeri destekten yoksun olarak Çanakkale Boğazı'na saldırı fikrini tereddütle karşılayan yalnızca Amiral Fisher idi. Ancak Fisher de Ocak 1915 sonlarına gelindiğinde ikna edilmiş bulunuyordu. Akdeniz'e o güne kadar görülmüş en büyük deniz gücünü yağan anlaşma devletleri 19 Şubat 1915 sabahı saldırılarını başlattı. Plana göre uzun menzilli bombardıman yakın menzilli ikinci bir top ateşiyle pekiştirilecekti. Bunun ardından mayın tarayıcılar boğazların kıyılarını dövecek savaş gemileriyle yolu mayınlardan arındıracaklardı. İlk topçu ateşi tam bir başarıyla erişemedi. Hava koşullarındaki ciddi bir değişiklik saldırıya ara verilmesini zorunlu kıldı. 25 Şubat'ta yeniden başlayan bombardıman Türk toplarının hepsini susturmaya yetmedi. Havanın yeniden kötüleşmesi ve yaşanan kararsızlık sonrası saldırı 18 Mart'ta yeniden başladı. Anlaşma devletlerinin donanması ilk kez ciddi kayıplar verdi. Bazı gemiler battı, bazıları ağır biçimde tahribata uğradı. Bir anlaşma devletleri ordusunun başkomutanlığına henüz getirilmiş olan ve ordusuyla deniz ve karadan ortak saldırıya katılacak General Sir Ian Hamilton operasyonu izliyordu. Hamilton ve birliği aceleyle savaş alanına çıktılar. Son ve belirleyici çarpışma için her iki tarafın bütün askeri unsurları bir yerde toplanıyorlardı. Bu son muharebe Mustafa Kemal'i dünya sahnesine çıkaracaktı. Sonraki gün anlaşma kuvvetlerinin Türk mevzilerine karşı saldırıyı şiddetlendirmede başarısız kalmaları, onların denizden ve karadan ortak bir saldırıya girişeceklerini kuşkusuz hale getiriyordu. Enver Paşa, General Liman von Sanders'i çağırdı ve ona Çanakkale'yi savunan kuvvetlerin komutanlığına geçmesini önerdi. Sanders'in öncelikli kaygısı Gelibolu Yarımadası'ndaki kuvvetlerinin gücünü arttırmaktı. Elinde hepsi birden 5. Ordu olarak isimlendirilen 6 tümen vardı. Bunlardan biri olan 19. Tümen Mustafa Kemal'in komutasındaydı. Sanders, Mustafa Kemal'in emrindeki bu tümene seyyar hareket eden öncü birlik rolü verdi. Tümen ihtiyaç duyulduğunda Maydos'taki karargahından güneye ya da kuzeye hareket etmek üzere hazır bekleyecekti. Liman von Sanders asıl anlaşma saldırısının Boğaz'ın Anadolu yakasına yöneleceğini düşünüyordu. Mustafa Kemal ise, "Benim kanaatime göre düşman ihraç teşebbüsünde bulunursa iki noktadan teşebbüs ederdi. Biri Seddülbahir, diğeri Karatepe civarında saldıracağından." (Parantez: Ünaydın 1930 sayfa 14-15) emindi. Gelişmeler kısa sürede Mustafa Kemal'in askeri bilgisinin ve sezgisinin doğruluğunu kanıtladı. 25 Nisan günü ağrırken başlayan anlaşma saldırısı 5 noktaya yönelmişti. Bunlardan 4'ü Gelibolu Yarımadası üzerinde, bir tanesi Boğaz'ın Anadolu yakasındaydı. Seddülbahir ve Karatepe ya da daha net bir ifadeyle söylersek Arıburnu, anlaşma ordusunun çıkarma hareketinin odağı durumundaydı. Savaşın giderek geliştiği sırada Mustafa Kemal, Liman von Sanders'in göremediğini görmüş, Gelibolu Yarımadası'nın güney kesiminin savunmasında kritik öneme sahip noktanın Conk Bayırı ve Koca Çimen Platosu olduğunu fark etmişti. Karargâhtan gelecek emirleri beklemeden İngiliz kuvvetlerinin ilerlemesini durdurmak üzere askerleriyle birlikte Conk Bayırı istikametine yürüdü. Yetkiye sahip olmadığı halde onun hiçbir tereddüde düşmeden ve tam bir özgüven içinde bu şekilde hareket etmesini sağlayan şey sahip olduğu görkemli benlik idi. Bu hareketi durum hakkında kendi öz yargısına dayanmıştı. Risk muazzam büyüklükteydi. Eğer öngörüsü yanlış olsaydı, yani düşman esaslı bir saldırıyı bir başka noktada gerçekleştirseydi, ve saldırıya uğrayan Türk birlikleri desteğe ihtiyaç duysaydı, Mustafa Kemal'in tümeninin yerini değiştirdiği için yardım alamayan o birlikler tam bir yıkıma uğrayacaklardı. Fakat Mustafa Kemal haklıydı. Kararlılığı askerlerini de etkileyen komutan onlardan asla geri çekilmemelerini istiyordu. Mustafa Kemal askerleriyle birlikte düşmanla temas kuracağı yönde ilerlerken yolda hızla savaş alanından kaçan bir Türk birliğine rastladı. Birliğin cephanesi tükenmişti. Mustafa Kemal geri çekilmekten vazgeçirdiği bu birlikle olan karşılaşmasını kendisi şu ifadelerle anlatır. "Niçin kaçıyorsunuz?" dedim. "Efendim, düşman," dediler. "Nerede?" "İşte," diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Fil hakika düşmanın avcı hattı 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve Kemal'i serbestiyle ileri yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetlerimi bırakmışım. Efrat 10 dakika istirahat etsin diye. Düşman da bu tepeye gelmiş. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın. Ve düşman benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek fena vaziyette duçar olacaktı. O zaman artık bunu bilmiyorum. Bir muhakeme-i mantıkaya midir yoksa sevki tabi ile midir bilmiyorum. Kaçan efrada, düşmandan kaçılmaz dedim. Askerler cephanelerinin tükenmiş olduğunu söylediklerinde Mustafa Kemal şu karşılığı verdi. Cephaneniz yoksa süngünüz var dedim ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Conk Bayırı'na doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile Cebel Bataryası'nın yetişebilen efradının marş marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir zabitini geriye saldırdım. Bu efrat süngü takıp yere yatınca düşman efradı da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Parantez Ünaydın 1930 sayfa 24-25. Türklerin yere uzandıklarını gören İngilizler bir an tereddütte kaldılar. Ardından onlar da yere yattılar. Bu kritik tereddüt anı Mustafa Kemal'e üstünlüğü ele geçirme şansı verdi. İngilizler hücum ve ilerlemelerini geciktirince elindeki tüm askeri karşı saldırıya gönderen Mustafa Kemal'e takviye birlikleri yetişti. Savaş gece boyunca devam etti. Bölgeyi tanımayan Türkler ancak düşmanı deniz kıyısına paralel uzanan dağ sırtına kadar geri püskürtebiliyorlardı. Oysa Mustafa Kemal'in niyeti onları denize doğru sürmekti. Bununla birlikte sonuç olarak Mustafa Kemal anlaşma kuvvetlerinin ilk saldırılarında yarımadaya hakim olmalarını engellemeye başardı. Askerlerini yaklaşan göğüs göğüse muharebeye hazırlamaya çalışan Mustafa Kemal komutlarını dokunaklı sözlerle ifade ediyordu. Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir. Parantez Ünaydın 1930 sayfa 30-31. Göğüs göğüse muharebe öylesine şiddetliydi ki Sir Ian Hamilton tuttuğu günlükte bu muharebeyi anlatacak sözcükleri bulamamıştı. Parantez Hamilton 1920. Mücadele 25 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar devam etti. Anzaklar, Gurkalar, İngilizler ve Türkler büyük kayıplar verdiler. İki tarafın ölen askerleri yerde yan yana yatıyorlardı. 30 Nisan günü Mustafa Kemal askerlerine yine dokunaklı bir mesaj verdi. Karşımızda bulunan düşmanı bire kadar hepimiz ölerek behemhal denize dökmek lazım olduğu kanaati vicdanisindeyim. İçimizde ve kumanda ettiğimiz askerlerde Balkan hacaletinin ikinci bir safhasını görmektense burada ölmeyi tercih etmeyenlerin bulunacağını katiyen kabul etmem. Şayet böyleleri olduğunu hissederseniz derhal onları kendi ellerimizle kurşuna dizelim. Parantez Ünaydın 1930 sayfa 41. Mustafa Kemal bir çılgın gibi savaşıyordu. Her yerdeydi. Libya'ya giderken Mısır'da yakalanmış olduğu sıtma yüzüne ateşi sık sık yükseliyor olmasına rağmen durup dinlenmek bilmiyordu. Askeri teşhislerinde usta, karar vermede hızlı, kararlarını hayata geçirmede son derece enerjik bir komutan olarak ortaya çıkan Mustafa Kemal'in bu savaşlarda gösterdiği performans ona askeri deha statüsü kazandırdı. Gelibolu'da tek başına olmasına, önceden dikkatlice tasarlanmış manevralara göre değil de anında aldığı kararlara göre hareket etmek zorunda kalmış olmasına dikkati çeken uzmanlar, Mustafa Kemal'in bu savaşlardaki başarısının, daha sonraları Kurtuluş Savaşı sırasında yönettiği muharebelerde gösterdiği başarıdan daha parlak olduğu konusunda hemfikirdirler. Dipnot 53. Mustafa Kemal'in Gelibolu'da geçirdiği dönemi kişisel araştırma konusu haline getirmiş olan Doktor Demir Uğur (1975) bu konuda derlemiş olduğu resimleri Doktor Volkan'a gösterme inceliği gösterdiği için teşekkür borçluyuz. Bu resimler Türk Tarih Kurumu'nun sponsorluğunda gerçekleşen bir sergiyle 1973 yılında halkın ilgisine sunuldu. Yalnızca bir tümen komutanı olduğu halde, kendi görkemli ama aynı zamanda son derece zeki kişiliğine güvenerek, Erkan-ı Harbiye riyasetiyle danışmadan kendi başına kararlar aldı. Savaşı Türklere kazandıran şey, onun doğru zamanda doğru yerde olma konusuna sahip olduğu sırrına erişilmesi güç yeteneğiydi. Karaya çıkan düşmanın ilerlemesini durdurmada çok büyük pay sahibi olduğu kabul edilen Mustafa Kemal, bunun karşılığı olarak 1 Haziran'da albaylığa getirildi. Her iki tarafında siperlerine çekilmesiyle birlikte muharebe bir süre kesintiye uğradı. Anlaşma kuvvetleri dar bir köprü başını ellerinde bulunduruyor, içlere doğru ilerlemeye çalışıyorlardı. Cepheyi yarmaları ancak kilit niteliğindeki Anafartalar kasabasının alınması halinde mümkün olabilecekti. 6-7 Ağustos gecesi Anafartaları ele geçirmek isteyen müttefikler 20 bin askerden oluşan bir takviye kuvvetini karaya çıkardılar. Bu saldırı tam da Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. tümenin bulunduğu yere karşılık düşüyordu. Sayısal üstünlüğü olan anlaşma kuvvetleri saldırıya geçtiler. Mustafa Kemal durumun son derece kritik olduğunun farkındaydı. Liman von Sanders'e şunu söyledi: "Bir an daha vaktimiz var. Eğer bu anı iyi değerlendiremezsek pek mümkündür ki felaketle yüz yüze kalacağız." Mustafa Kemal bölgedeki tüm kuvvetlerin tek bir komuta altında bir araya getirilmesini öneriyordu. Komutanın kendisine verilmesi dışında elde başka bir seçeneğin bulunmadığını söyledi. Sanders alaycı bir şekilde, "Tüm kuvvetlerin size verilmesi çok olmaz mı?" diye sordu. Mustafa Kemal soğukkanlı bir şekilde karşılık verdi: "Gerçekte bu çok az olur." Parantez İ Demir 1962 sayfa 26. Mustafa Kemal'in kendisine duyduğu güven hiç azalmıyordu. Beraberliklerinin ilk günlerinde Mustafa Kemal'in çok bilmişliği, nezaketsizliği, özgüveni Liman von Sanders'in canını sıkmıştı. Fakat Gelibolu'da yaşananlar Liman von Sanders'i Mustafa Kemal'in askeri yeteneklerine hayran yaptı. Bu yüzden istediği sayıda askeri onun emrine vermeyi kabul etti. Tümen doktorundan yeniden baş gösteren sıtması yüzünden çok bitkin görünen Mustafa Kemal'in yanından ayrılmaması istendi. Mustafa Kemal üstlendiği görevin içerdiği risklerin farkındaydı ve durumun ciddiyetini kabul ediyordu. "Sorumluluğu Kemal'i iftiharla kabul ettim." Daha sonraki yıllarda Gelibolu'yu hatırladığında şunları söyleyecektir: "Sorumluluk ölümden ağırdır." Parantez Aydemir 1969 1. cilt sayfa 242. Yeni komuta görevini üstlenen Mustafa Kemal hemen İngilizlere karşı savunma hazırlığına girişti. 10 Ağustos'ta düşmana karşı bir süngü muharebesine bizzat komuta etti. Bu uzun muharebe sırasında Mustafa Kemal'in ölümsüz olduğuna dair bilinç dışı inancını pekiştiren bir olay yaşandı. Düşman ateşi altında bir tepecik üzerinde dururken ansızın sarsılıp yere düştü ve göğsünün sol tarafını tuttuğu görüldü. Yarbay Servet (parantez yurda tapan) bu olaya tanık oldu ve komutanının vurulması karşısına dehşete düştü. (Parantez Aydemir 1969 1. cilt 248-49) Ancak Mustafa Kemal yarbayı şaşkınlığa düşüren bir tavırla ona doğru döndü. İşaret parmağını dudağına götürerek ona sakin olmasını ve susmasını işaret etti. Yıllar sonra Mustafa Kemal bu olayı farklı bir şekilde hatırlar. Ona göre yanındaki genç bir subay, "Komutanım vuruldunuz!" diye bağırır. Bunun üzerine Mustafa Kemal eliyle onun ağzını kapatır ve "Sus!" diye fısıldar. Parantez Ünaydın 1930 sayfa 74-75. Mustafa Kemal askerlerinin lider olarak gördükleri kişinin vurulduğunu öğrenerek morallerinin bozulmasını istememiştir. Fiziksel açıdan Mustafa Kemal'in aldığı yara hafif ve önemsizdi. Ancak olay önemli psikolojik etkiler yaratmış görünüyor. Gerçekten bir şarapnel parçası onun kalbine isabet etmişti. Ancak göğüs cebinde taşıdığı saat bedenini küçük metal parçalarının pek çoğundan korumuştu. Mustafa Kemal parçalanmış saatinin altında büyükçe bir kan gölü olduğunu söylemiş olmakla birlikte aldığı yara önemsiz bir yaraydı. Aynı gece Liman von Sanders'e askerlerinin düşmana karşı süngüyle nasıl savaştığını anlatırken kendisinin de yaralanmış olduğu söylenmiş ve cebinden parçalanmış saati çıkarıp hatıra olarak generale vermişti. Mustafa Kemal'in bu jestine tanık olan Haydar Mehmet (parantez Alganer) sonraları jest karşısında çok duygulanan generalin gözlerinin yaşardığını, hediyeyi kabul ettiğini ve daha sonra kendi saatini Mustafa Kemal'e verdiğini hatırlar. Gerçekte Mustafa Kemal'in ölümsüzlüğünün bir kanıtı olan parçalanmış saat, sonraları Liman von Sanders'in Münih'teki evinde bulunmuştur. Daha sonraki yıllarda saat, Sanders'in evi hırsızlar tarafından soyulduktan sonra ortadan kaybolmuştur. (parantez Aydemir 1969 1. cilt sayfa 249) Hiç kuşkusuz hırsızların evin büyülü eşyasından haberdar olduğunu düşünmek için ortada bir neden yok. Gelibolu Mustafa Kemal'in konumunu hem gerçek dünyada hem de kendi ruhsal dünyasında dikkate değer ölçüde değiştirdi. İngiliz resmi askeri tarihçisi şunları yazıyor: tek bir tümen komutanının üç ayrı seferde kazandığı başarıların sadece bir savaşın gidişi üzerinde değil, bütün bir seferin akıbeti ve hatta bir milletin kaderi üzerinde bu derece derin bir etki bırakması tarihte eşi çok az görülmüş bir olaydır. (parantez Kinross 1965 sayfa 111) Gelibolu Muharebesi sırasında gerçekle Mustafa Kemal'in kahramanlık fantezilerinin örtüşmesi Mustafa Kemal üzerinde muazzam bir etkide bulunmuş ve bir kez daha onun görkemli öz kavramına uygun düşen gerçeğe dayalı bir görkem bahşetmiştir. Bu sürece ilişkin bilgiler Mustafa Kemal'in yaşamında önemli bir yere sahip iki kadına, Corinne ve Hildegard, yazdığı çeşitli mektuplardan edinebildiğinden dolayı şanslıyız. Mustafa Kemal gerek Corinne ve gerekse Hildegard'da kendi ideal kadın tipini yaratmıştır. Öylesine ki gerçekte birbirinden hayli farklı olan bu iki kadın onun zihninde fiilen birbirinin yerini alabilir durumdadırlar. Mustafa Kemal bu iki kadını ülküleştirerek ve onların dikkatini kendi üstünde toplayarak sahip olduğu görkemli benliğin içsel tutarlılığını muhafaza edebilmiştir. Yazdığı mektuplar çoğunlukla duygu doludur. Fakat her ikisine de kendini aynı biçimde takdim etmektedir. Bu onlara Gelibolu'dan yazdığı mektuplar için özellikle geçerlidir. Hildegard'a yolladığı iki kısa mektup 17 Ocak 1915 ve 13 Nisan 1915 tarihlerini taşırlar. Sofya'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra yazdığı bu mektuplarda Mustafa Kemal Hildegard'a sürekli onu düşündüğünü söyler. 6 Haziran'da Gelibolu'ya geçtikten sonra ona daha uzun bir mektup yollar. Hildegard'ı ülküleştirmiş olduğu bu mektupta çok açıktır. 1,5 ay yolda kalmış olan mektubunuzu dün aldım. Sizden ayrılışımdan beri 5 ay geçti. O zamandan beri gerçekten tam manasıyla meşgulüm. Fakat sizin bana verdiğiniz Almanca derslerini asla unutmadım. Sizi temin ederim ki top gürültüleri ve mermi yağmuru altındaki mühim muharebe günlerinde dahi hayatımın en güzel hatıraları bu güzel ve dostane saatlerdi. Beni unutmayacağınızdan şüphe etmiyordum. Fakat sizden haber alamamak benim için çok üzücüydü. Sizden gelen 28.04.1915 tarihli ilk mektup beni tasavvur edemeyeceğiniz kadar sevindirmiştir. Psikolojik bir hadisedir ki insan hayatta bazı dostluklar elde etmek için fevkalade çalışmak ve fedakarlıklar yapmak zorundadır. Mesela siz bana sormuştunuz, siz ne zaman albaylığa terfi edeceksiniz diye. Benim cevabım şu olmuştur. Olmuştu. Bu bir harp meydanında kazanılır. Siz bana mukabele ettiniz. Bunu ispat ediniz. Sizin arzunuza uyarak 5 günden beri albayım. Bu Bundan başka zat-ı şahanelere beni gümüş ve altın harp madalyalarıyla taltif ettiği gibi Bulgaristan Kralı Ferdinand da Sen Alexander nişanının komander payesiyle mükafatlandırdı. Benim için kıymeti büyük olan İmparator Wilhelm, parantez zamanımızın en büyük kumandanı, demir salip nişanı ile taltif etti. Bütün bu kazançlarımı sizin asil ilhamlarınıza borçluyum. Parantez, vurgular bize ait. Borak, 1970, sayfa 73-74. Mustafa Kemal'in mektuplaştığı ve ülküleştirdiği diğer kadın olan Corinne de ondan buna benzer mektuplar aldı. Mustafa Kemal 14 Haziran 1915'te Corinne'e şunları yazıyordu. Korkarım ki şöyle diyeceksiniz. İşte parantez bir asır. Var ki sizden bir haber yok. İşte haberler. Daima büyük başarılarla savaşıyoruz. Ümit ederim ki gümüş imtiyazı altın harp liyakat madalyalarıyla ve Almanya'nın demir haç nişanı ile dekore edildiğimi ve son defada Miralay'la parantez albayla terfi ettiğimi duydunuz. Bütün aileye saygılar. Matmazel Edith parantez Corinne'in sonraları Müslümanlığı seçerek ismini Edibe olarak değiştiren kız kardeşi bu defa yaralılara bakmak için de çalışıyor mu? Ben İstanbul'a yaralı gelirsem hanginiz beni tedavi etmek lütfunda bulunacak? Bir kahraman ve üstün bir askeri stratejist olarak ün yapan Mustafa Kemal, yeniden kendisini batılı kadınlar arasında bir hayranlık konusu haline getirmeye yöneliyor. Ülküleştirilmiş birer baba olarak gördüğü liderlerin gözüne girerek özgüven duygusunu yükseltme arayışına giriyordu. Hatta Enver'e kendisinin albaylığa terfisini kutlayan dosya yazılmış bir mektup yazdırmayı bile başarmıştı. Gelibolu yenilgisi Winston Churchill'e Bahriye Nazırlığı görevini yitirmesine mal oldu. Henüz savaş düğümü çözülmemişken 26 Mayıs günü bu görevinden ayrıldı. Anlaşma devletlerinin asker ve askeri donanım kaybı muazzam ölçülerdeydi. Buna karşılık Türkleri yerlerinden etmek için gösterdikleri bütün çabaların sonucunda elde edebildikleri çok az şey vardı. Mustafa Kemal, Corinne'e yolladığı 20 Temmuz tarihli mektubunda durumu şu şekilde tasvir ediyordu. Burada hayat o kadar sakin değil. Gece gündüz her gün çeşitli toplardan atılan şarapneller ve diğer mermiler başlarımızın üstünde patlamaktan hali kalmıyor. Kurşunlar vızıldıyor ve bomba gürültüleri toplarınkine karışıyor. Gerçekten bir cehennem hayatı yaşıyoruz. Parantez Borak 1970 sayfa 58-59. Giderek ölümle kol kola bir anlam kazanmaya başlayan savaş, Mustafa Kemal'in ender olarak görülen bir yanını açığa çıkarıyordu. Corinne yazdığı 20 Temmuz tarihli aynı mektupta, kişiliğinin egemen olan ve genel olarak dinle hiçbir alışverişi olmayan yanı tarafından bastırılmış olduğu için, genellikle yatsıdığı dinsel duygulara yönelik ince bir hürmet açığa çıkıyordu. Mustafa Kemal söz konusu mektupta şunları yazıyordu. Çok şükür askerlerin pek cesur ve düşmandan daha kuvvetlidirler. Bundan başka hususi inançları çok defa ölüme sevk eden emirlerimi yerine getirmelerini çok kolaylaştırıyor. Fil hakika onlara göre iki semavi netice mümkün. Ya gazi veya şehit olmak. Bu sonuncusu nedir bilir misiniz? Dost doğru cennete gitmek. Orada Allah'ın en güzel kadınları, huriler onları karşılayacak ve ebediyen onların arzusuna tabi olacaklar. Yüce Saadet parantez Borak 1970 sayfa 59. Bu mektupta yumuşak, flörtvari cinsel bir imanın yanı sıra hem annesinin bu dünya ve sonrasına ilişkin görüşünü bir yansıması hem de kadınlığa yönelik ülküleştirilmiş bir bakış açısı söz konusudur. Mustafa Kemal batılılaşmış bir kişi olarak genellikle kendisinin de aynı inançları taşıdığını kendi kendisine itiraf edemiyordu. Dolayısıyla bu tür inançlarını, İslamiyet'e bağlılığını açıktan açığa ifade eden kişilere yansıtarak üstü örtük bir biçimde ifade etmek zorundaydı. Daha önce doğan kardeşlerinin aksine ölmeyip hayatta kalan küçük bir çocuk, ardından annesinin kendisi aracılığıyla küçük yaşta ölen çocuklarıyla duygusal bağını sürdürmüş olduğu ölümle yaşam arasında bir yetişkin olarak, Mustafa Kemal'in önünde izleyebileceği iki yol vardı. Annesinin, parantez dolayısıyla daha geniş ölçekte ulusun, kahraman kurtarıcısı olabilirdi. Bu durumda annesi bütün kaygı ve ilgisini ona hasrederdi ya da bir şehit olabilirdi. Bu durumda cennete sonsuza kadar ülküleştirilmiş annelerin arasında yaşardı. Yaşamının o günlerinde Mustafa Kemal kendisini kollayıp teskin edecek, ayrıca keskin yanlarını yumuşatacak birinin varlığına derin bir ihtiyaç duyuyordu. Corinne, savaşın onda harekete geçirdiği saldırganlık güdülerini kontrol altına almada kendisine yardımcı olacak iyi kederden uzak bir anneye dönüştürmeye çalıştı. Yazdığı mektup şu şekilde devam eder: "Sizin mantıki nasihatlarınızı beklerken şimdiki hadiseler yüzünden kazandığım sert karakteri yumuşatacak romanlar etüt etmeye ve böylece ümit ederim ki hayatın hoş ve iyi taraflarını hissedecek hale gelmeye karar verdim. Herkesi teshir eden sevimli ve nükteli konuşmanızdan en büyük zevki almak benim için imkansız olmasaydı, aşk duygularından ve kendisiyle nadiren fikirlerimin birleştiği bir insanın hayat görüşünden başka bir şey ilham etmeyen bir romanın tefrikalarını okumak ihtiyacını duymazdım." Dipnot 54. Borak 1970 sayfa 59. Mustafa Kemal'in Yunanlılara karşı büyük taarruzdan önceki gece roman okuyarak kendisini yatıştırmaya çalışmış olduğunu biliyoruz. Bundan sonra Mustafa Kemal, Corinne'den kendisine okuması için bir roman listesi hazırlamasını ve listeyi o romanları satın alıp kendisine gönderebilecek birisine vermesini ister. Mustafa Kemal'in gönderilecek romanları okumaya nasıl fırsat bulabileceği bir muammadır. O sıralar Gelibolu için verilen savaş her iki cephede tüm sıcaklığıyla sürmekteydi ve sayısız şehit ve gazi vardı. Mustafa Kemal var gücüyle katıldığı bu muharebelerde parlak başarılar kaydediyor olmasına karşın Osmanlıların en sonunda başarılı olmaları konusunda fazla hayal kurmuyordu. Gelibolu'da verilen kayıplar ağırdı. Anlaşma devletlerinin tahmini kaybı 214 bin askerdi. Ölü, yaralı, kayıp ve hasta olmak üzere Türklerin zayiatı 120 bin dolayındaydı. Parantez, Shaw ve Shaw 1977, 2. cilt, sayfa 318. Donanma alanında sahip oldukları üstünlük, anlaşma devletlerinin zafere erişmelerine yetmemişti. Karaya ilk çıktıkları 1915 yılı Nisan'ından 259 gün sonra 9 Ocak 1916'da anlaşma devletleri Gelibolu'daki son askerlerini de tahliye ettiler. Mustafa Kemal tahliye haberlerini İstanbul'da aldı. Tahliyeden 10 gün önce hasta raporu almış ve İstanbul'a gelmişti. Gelibolu muharebelerine kadar Mustafa Kemal'in psikolojik yapısı onu sık sık ülküleştirebileceği, bunun karşılığında kendisine duydukları hayranlık sayesinde sahip olduğu abartılı öz kavramının olduğu gibi muhafaza edebileceği insanlar aramaya itiyordu. Ona takdir ve hayranlık göstermeyen insanlar karşılarında son derece gergin ve sinirli bir Mustafa Kemal buluyorlardı. 34 yaşında askeri alanda gösterdiği kahramanlık ve başarılara gelinceye kadar çok ihtiyaç duyduğu aşırı övgüyü bulabileceğini umduğu her kapıyı çalmıştı. İlgi ve hayranlığını kazandıkları çoğunlukla kadınlarla sınırlıydı. Kendisine gösterdikleri hayranlığın karşılığı olarak onlara gerçek dışı erdemler sundu. Zaman zaman kimi erkeklerin dikkatini çekip onların desteğini kazanmış olmakla birlikte hem kendisi hem de onlar iktidarda değil, onun çevresinde olan kişilerdi. Gelibolu en azından Mustafa Kemal'i bir kahraman durumuna getirmişti ve sahip bulunduğu ölümsüzlük inancını doğrulamıştı. Fakat eğer sahnenin tam ortasına erişmiş olduğunu düşünmüşse bu bir yanılgıydı. Onun görkemli benliği kalıcı bir biçimde yerleşmemişti henüz. Diğerlerinin hala Mustafa Kemal için açık ve belirli olan görkemliliği konusunda ikna edilmeleri gerekiyordu. Örneğin Enver onun başarılarından çok fazla etkilenmemişti. Enver ile İttihat ve Terakki erkanı ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Mustafa Kemal'in varlığını dikkate almayan tavırlarını sürdürüyorlardı. Enver onu her zaman küçük düşürmüştü. Üst rütbeli subaylarla görüşmeler yapmak üzere Gelibolu'yu ziyaret ettiğinde Mustafa Kemal'i görmekten kaçınmıştı. Enver'in bu küçümseyici tavrı Mustafa Kemal'in bir istifa mektubu yazmasına neden olmuş, ancak Liman von Sanders onun istifasını ilgili mercilere ulaştırmamıştı. Anlaşma ordusu Gelibolu'da köşeye sıkıştırıldıktan sonra İstanbul'da Savaş Bakanlığı tarafından yayımlanan Harp Mecmuası kapağında Mustafa Kemal'in bir fotoğrafına yer vermek istemiş, Fakat Enver duruma müdahale ederek yayımcıya fotoğrafı kullanmaması için emir vermişti. Mustafa Kemal İstanbul'a döndüğünde caddelerde kendisini karşılayan heyecanlı kalabalıklar yoktu. Ama ünü giderek yayılıyordu. Anlaşma devletlerinin Gelibolu'ya asker çıkarmasının İstanbul halkı arasında panik yarattığından, hatta hükümetin ülkenin iç kısımlarına, Anadolu platosundaki Eskişehir'e taşınmasının düşünüldüğü yolundaki söylentilerden haberdar olan Mustafa Kemal, kendisinden İstanbul'un kurtarıcısı olarak söz etmekten hoşlanıyordu. Yığınlar tarafından yollarda karşılanmamış olsa da kahramanın İstanbul'a gelişi annesini ve ilişkisinin olduğu diğer kadınları memnun etti. İkinci eşinin Selanik'te öldüğünü öğrenmiş olan annesiyle birlikte kalmaya başladı. Evdeki düzen kısa sürdü. Evdeki kadınların dırdır ve yakınmalarından bıkan Mustafa Kemal evden ayrılıp kendi başına yaşamaya karar verdi. Üvey babasının Selanik'ten gelen genç akrabası Fikriye'nin ne zaman Mustafa Kemal'in sevgilisi haline geldiği net olarak bilinmiyor. Fakat Mustafa Kemal'in Fikriye'ye o günlerde ilgi duymaya başladığını biliyoruz. Zübeyde İstanbul'a geldikten bir süre sonra Fikriye ve kız kardeşi Jülide ile yeniden ilişki kurmuştu. İki kız kardeş arkadaşları ya da akrabaları ile kalıyorlardı. Geniş ailenin toplumsal bir norm olduğu bu ülkede öksüzlerin ya da yalnız akrabaların kendilerini gayri resmi olarak evlat edinecek bir aile bulmaları güç bir şey değildi. Abdurrahim Tuncak (parantez Tuncak 1974) kız kardeşlerin İstanbul'un Beşiktaş semtinde yaşadıkları evde kendilerini ziyarete geldikleri gün Zübeyde'nin kendisine Jülide'nin veremli olduğunu söylediğini ve onu öpmemesi konusunda kendisini uyardığını hatırlar. O zamanlar küçük bir çocuk olan Abdurrahim kendisine çok sevecen davranan Fikriye'yi çok seviyordu. Fikriye ve Jülide'nin ilginçtir ki ismi Enver olan ve pek yakın ilişki içinde olmadıkları bir büyük abileri vardı. Zübeyde kız kardeşlere daha çok kollayıcı bir anne gibi davranıyordu. Fikriye için Mısırlı bir koca bulundu. O yıllarda kendisine bir koca bulmanın güç olduğu yalnız kadınlar ya da kızlar yolculuğa çıkmış Araplarla evlendirilirlerdi. Ve belki de Fikriye'ye böyle bir koca bulunmuştu. Her ne olursa olsun o evliliğin uzun ömürlü olmadığı ve Mustafa Kemal'in Şişli'ye yerleşmesinden sonra Fikriye ile Mustafa Kemal'in sevgili oldukları biliniyor. Mustafa Kemal için Fikriye Selanik'teki eski yaşantısının bir uzantısıydı. Bununla birlikte Mustafa Kemal ayrıca Corinne'in dostluğuna da ihtiyaç duyuyordu. Kısa bir süre sonra tatil için Sofya'ya gittiğinden hem Hildegard'ı hem de eski yasak aşkı Bulgar kızı Miti'yi ziyaret etti. Hildegard ve ailesine hediyeler götürdü. Kilimler ve el yapımı bir çerçeve. Parantez Borak sayfa 75. Sofya'da geçirdiği 6 hafta sırasında Hildegard ve ailesi şehirden ayrıldılar. Tren istasyonunda onları uğurlarken Hildegard'a son bir mesaj iletti. Von Herz zu Herz geht ein Weg. Parantez kalpten kalbe bir yol gider. Parantez Borak 1970 sayfa 75. Birbirlerini bir daha hiç görmediler.